Ayarım 8, sayfa 78. Hale Pendik'teki minibüsten indiğinde bir süre etrafına bakındı. Pendik'in oldukça yabancısı sayılırdı. Şöyle bir düşündü, en son buraya ne zaman geldim diye. En azından 10 veya 15 sene kadar evvel annesiyle baba tarafından Hacı Nine diye adlandırılan bir yakınına geldiklerini anımsadı. O zamanlar ufak bir çocuktu. Deniz kenarında vapur iskelesine yakın ahşap bir eve misafir gelmişlerdi. O tarihten bu yana da pek bir daha gelmemişti. Şaşkın şaşkın etrafına bakındı. Pendik tanıyamayacağı kadar değişmiş ve gelişmişti. Anorağın cebinden ufak bir kağıda yazılmış adresi çıkarıp göz attı. Adresin neresi olduğu hakkında bir fikri yoktu. Gözüne kestirdiği bir adamı çevirip elinde tuttuğu adrese nereden gidileceğini sordu. Neyse ki adam adresi biliyordu. İçtenlikle Hale'ye uzun uzun aradığı sokağı tarif etti. Pek anlamamıştı ama hele o tarafa yaklaşayım, başkalarına da sorarım diye teşekkür edip yola koyuldu. Hafiften çiseleyen yağmur altında ilerledi. Tanımadığı sokaklara girip çıktı. Adresi başkalarına da sordu. Nihayet tren istasyonuna yakın köhne bir apartmanın önüne gelip kapı numarasıyla elindeki kağıtta yazılı adresi karşılaştırdı. Derin bir nefes aldı. Aradığı adresi bulmuştu. Sokakta oynayan iki ufak erkek çocuğu yabancı gördükleri genç kızı merakla nazarlarında süzüyorlardı. Çocuklar bile onun buraya yabancı olduğunu sezinlemişlerdi. Eski ve bakımsız apartmanın dış kapısı açıktı. Anorağının kapşonunu indirip saçlarını silkeledi ve binaya girdi. Aradığı daire ilk kattaydı. Zili çaldı. Kapıyı 40 yaşlarında zayıf, kara kuru bir kadın açmıştı. Yorgun yüzlü ve asık çehreliydi. Bir süre mütecessis nazarlarla Hale'yi süzdü. "Kimi aramıştınız?" diye sordu nihayet. Hale utangaç bir eda ile mırıldandı. "Rahatsız ettiğim için bağışlayın ama Sabiha Hanım'la görüşmek istiyorum. Kendileri burada mı?" Asık çehreli kadının sanki merakı daha da artmıştı. "Evet, burada," dedi. "Niçin aramıştınız?" "Şey efendim, ben gazeteciyim. Sabiha Hanım'la bir röportaj yapmak istiyordum." "Röportaj mı? Ne hakkında?" "Geçen ay öldürülen Süreyya Dilmen hakkında." Bu açıklama sanki kadını rahatsız etmişti. Ters ters kızı süzdü. "Neden?" Bu kadın herhalde Sabiha'nın kızı olmalıydı. Zira edindiği bilgiye göre Sabiha yanında çalıştığı Süreyya Hanım'ın ölümünden sonra aralarının pek iyi olmadığı kızının evine dönmüştü. "Siz kızı mısınız?" diye sordu Hale. Kadın isteksizce başını sallayarak onaylamıştı. Sonra bu beklenmeyen misafirden hoşnutsuzca kapıyı aralayarak içeriye buyur etti. Hale ayağındaki çizmeleri çıkararak içeri girdi. Kadının uzattığı terlikler ayağına küçük gelmişti ama aldırmadan 3 odalı mütevazi döşenmiş evde ev sahibinin peşine takılarak oturma odasına doğru ilerledi. Odanın içi sıcacıktı. Yaşlı ve çökmüş görünen bir kadını içinde gürül gürül odunlar yanan saç bir sobanın yanında oturmuş ısınırken görmüştü. Sabiha genç de olsa odaya birinin girdiğini görünce doğrulur gibi oldu. 15 sene yaşadığı Süreyya Hanım'ın İhsaniye'deki büyük ahşap konağından sonra buraya hala alışamamıştı. Süreyya Hanım'la yalnızlığı paylaşmışlardı. Sessizliğe alışıktı. Oysa burası sabahtan akşama kadar kızının komşularıyla dolup taşıyordu. Odaya giren bu uzun boylu tazeyi de onlardan biri sandı. Ama kızı, "Anne bak, bu hanım gazeteciymiş, seninle görüşmek istiyor," deyince irkilerek Hale'yi süzdü. Hale'nin ilk izlenimleri olumluydu. Sabiha Hanım ilerleyen yaşına rağmen yumuşak yüz hatları olan sakin ve sevimli bir insana benziyordu. Bir gazetecinin kendisini ziyaret etmesinden tedirgin olmuştu. Sadece hafif ürkek nazarlarla genç kıza bakarken yerinden kalkmak istedi. Hale ise sıcak bir ses tonuyla "Lütfen rahatsız olmayın teyzeciğim," diyerek kadına yaklaştı ve eğilip elini öptü. Bu davranışı kadını rahatlatmıştı. Daha doğrusu hiç tanımadığı bir yabancının başıyla bile selam vermesi normalken elini öpmeye kalkışması onun yaklaşımının saygılı ve ölçülü olacağının işaretiydi. Yine de içinde bir huzursuzluk hissetti. Aradan geçen bir aya rağmen olayla ilgili olarak hala bir gazetecinin kendisiyle ziyarete gelişine pek anlam verememişti. Habersiz gelişimle umarım sizi rahatsız etmemişimdir diye mırıldandı Hale. Sabiha biraz şaşkın fısıldadı. Estağfurullah kızım, niye rahatsız olayım? Yalnız bu ziyaretinize bir anlam veremedim. Mesele nedir? Meraklanmayın, ortada mesele falan yok. Sadece gazetem adına bir araştırma yapıyorum. Ama soru arkalarından odaya giren Sabiha'nın kızından geldi. Ne araştırması? Mesleğin en zor tarafı daima ilk tedirginliğin atlatılması anında olurdu. Hale artık bunu öğrenmişti. Yüzüne en inandırıcı ifade vermeye çalışarak gülümsedi. Herhalde siz de gazetelerden öğrenmişsinizdir. Şu son bir ay içinde işlenen üç cinayette müşterek bir yan var, dedi. Sabiha yüzündeki masum ve habersiz hal ile Hale'yi süzüyordu. Ama kızı bilgiç bir edayla başını salladı. Kediler değil mi? Bir iki gün önce de Kartal'da bir adamın 8 kedisini aynı anda doğramışlar. Gazetede okudum, dedi. Evet, iyi tahmin ettiniz. Peki üçüncüsü hangisi? Bir cinayette Doğancılar'da işlendi. Bir öğrenci yatak odasında kedisiyle birlikte öldürüldü. Ondan haberim olmadı, dedi Sabiha'nın kızı. Sobanın yanındaki eski koltukta oturan yaşlı kadın ürkerek, nazarlarla Hale'yi süzerek yutkunarak sordu. Benden ne öğrenmek istiyorsunuz, küçük hanım? Hale tekrar gülümsedi. Pek önemli şeyler değil teyzeciğim. İzin verirseniz size birkaç sıradan soru sormak istiyorum. Kedilerle ilgili. Kedilerle mi? Evet, Süreyya Hanım kedisine çok düşkündü, değil mi? Doğru, Sarman'ı çok severdi. Evde başka kedisi de var mıydı? Hayır, yoktu. Hale çantasından çıkardığı ufak bir deftere notlar alıyordu. Hemen bir soru daha sordu. Kediyi muntazam aralıklarla veterinere götürür müydü? Sabiha buruk bir şekilde gülümsedi. Süreyya hanımefendi mi? Yok be kızım, sıradan bir ev kedisinin veterinerde de işi ne? Götürmezdi yani. Hayır. Peki kucağına alıp sokağa çıkarır mıydı? Sabiha tekrar gülümsedi. Küçük hanım, sen galiba hiç kedi beslememişsin. Yanılıyor muyum? Genç kız bir an yaşlı kadını süzdü. Haklısınız, beslemedim. Küçükken de kedim olmadı. Belli. Zira kediler köpekler gibi tasma takılıp sokağa çıkarılmaz. Kedi bu. Kendisi fırlar gider, sonra yine evine döner. Aslında Sarman yaşlı bir hayvandı. İhtiyaçları dışında pek dışarı çıkmazdı. Tam bir ev kedisiydi. Bütün gün evdeki bir ayı postu üzerinde uyuklayıp dururdu. Ne yerdi peki? Ne mi yerdi? Ne verirsek onu tabii. Yani evde pişen yemeklerin artıklarını. Kedilerin ciğer sevdiğini duymuştum. Kasaptan gidip alır mıydınız? Belki birkaç defa eve et alırken Sarman'a da ciğer almışızdır. Niye soruyorsunuz? Hiç merak ettim sadece. Yaşlı kadın bu sorulara bir anlam veremiyordu. Hale yaşlı kadını süzerek başka bir soru sordu. Kedinin varlığından rahatsız olan konu komşu var mıydı? Yapma be küçük hanım, yaşlı bir kedinin varlığından kim rahatsız olabilir ki? Ama biri olmuş. Hem Süreyya Hanım'ı hem de kedisini öldürmüş. O yaşlı hanımı herhangi bir nedenle öldürmesini anlayabilirim. Ama kendisinin kedisini neden öldürsün ki? Sabiha uzun uzun düşündü. Haklısın, buna ben de bir anlam verememiştim. Sabiha'nın kızı tekrar lafa karıştı. Belli ki bu bir sapığın işi. Rastgele kedi sahiplerini öldürüyor, manyağın teki olmalı. Ben de öyle düşünüyorum. Zaten asıl sormak istediğim de buydu. Yeniden Sabiha'ya bakarak sordu. Sarmalardan nefret eden, şikayetlerini dile getiren herhangi birini hatırlıyor musunuz? Yaşlı kadın olumsuzca başını salladı. Hayır, hiç hatırlamıyorum. Öyle biri yoktu. Size bir son bir soru teyzeciğim. Sor bakalım kızım. Süreyya Hanım'ın hiç düşmanı var mıydı? Ya da onun ölümünden menfaat temin edecek bir kimsesi? Sabiha'nın kaşları çatıldı. Küçük hanım, ağzımı mı arıyorsunuz? Aynı soruyu polis de bana yöneltti. Emin olamadıkça kimseyi suçlayamam ben. Bu ifadenizden beyninizde birinin olduğunu izlemini edindim. Kadın yine durakladı. Dedim ya, emin olmadıkça isim veremem. Süreyya Hanım'ın kardeşinin torunu Erol Koşar'ı kastediyorsunuz, değil mi? Zira bu ölümden yararlanacak tek kişi o. Sabiha kızardı. Ben kimsenin günahını almak istemem, dedi. Hale teşekkür edip evden çıkarken mutsuz ve ümitsizdi. Sabiha'nın üstü kapalı ifadesinin pratik hiçbir değeri yoktu. Süreyya Hanım'ın ölümünde Erol Koşar'ın menfaati söz konusu olabilirdi. Ama diğer iki cinayetle arasında bağlantı kurmak olanaksızdı. Göreve döneceğim. İçki içmem, dedi Başkomiser Ekrem. Ersel alınmış gibi söylendi. Yahu bir bardak bireden ne çıkar? Sarhoş mu oluyorsun yani? Hem buranın dana şinitseli harika olur. Hadi inat etme. Olmaz, başka zaman içeriz. Şinitsele itirazım yok ama. Söyle bakalım şimdi, derdin nedir? Niye beni böyle apar topar çağırdın? Ne istiyorsun? Ersel dostunun gözlerinin içine baktı. Şu kedi katili, onun hakkında bilgi istiyorum. Tahmin etmeliydim diye umurdandı Ekrem. Şu sıralar bütün basın ondan bahsediyor. Fena halde kalemlerini doladılar. Olacağına bak. Bir ay içinde 3 cinayet işlendi. Polisten tık yok. Ne yapalım yani? Bütün gücümüzle uğraşıyoruz işte. Yetmez kardeşim. Millet somut netice ister. Niye ilgileniyorsun bu meseleyle? Niye mi? Yahu unuttun mu? Karşında bir gazeteci var. Türk basının en hızlı polis muhabiri. Ben ilgilenmeyeceğimde kim ilgilenecek? Gazetecilik damarın mı tuttu? Yoksa yine dedektiflik oynamaya mı kalkışacaksın? Ersel güldü. Vallahi aslına bakarsan ikisi de değil. Bu defa kendimi ispat etmek istiyorum. Anlamadım, ne demek bu? Gayet açık. Hem gazeteciliğimi birine ispatlamak hem de başkomiser arkadaşını dikkatli süzdü. Ersel'in cümlesini tamamlamakta zorlandığını görünce evet hem de ne? Ersel kısa bir tereddüt geçirdi. Sana bir itirafta bulunursam dalga geçmeyeceğine söz ver dedi. Kurt gibi zeki olan başkomiser sırıttı. Komikse söz veremem ama sen yine de söyle. Olmaz, bilirim beni tiye alırsın. İnsanı merakta bırakma da çıkar ağzındaki baklayı. Yahu ben galiba aşık oldum bu defa. Başkomiserin gözleri iri iri açıldı. İnanmıyorum, ciddi misin? Kazanova aşık mı oldu? Bak dalga geçmemeni söylemiştim ama. Ne dalgası yahu, dalga geçtiğim falan yok. Sadece inanamadım. Kim bu muhteşem kadın? Herhalde tanımıyorumdur. Onu ilk defa görmüşsün ama hatırlayıp hatırlamadığını bilemem. Görmüş müyüm? Yoksa sizin meslekten mi? Ersel başını salladı. Sizin gazetede mi çalışıyor? Evet. Ekrem gözlerini kısıp düşünmeye başladı. Tamam diye fısıldadı. Galiba anımsadım. İhsani'de işlenen cinayette arabaya binerken beni çeviren o kızı olmalı. Zeki biri olduğunu hemen anlamıştım. Adını çıkaramıyorum ama hoş biriydi. Tam isabet. Hem zeki hem de müthiş çekici. Demek torpillendin. Gemin su alıyor. Batmak üzeresin. Ha? Korkarım öyle. Bu harika bir haber. Eve gider gitmez ilk işim SOS işaretinin evine bildirmek olsun. Zevkten uçacaktır. Nevin başkomiserin karısıydı. Sakın diye homurdandı Ersel. Ne demek sakın? Bundan eğlenceli haber mi olur yahu? Dur oğlum, acele etme daha. Ortada fol yok, yumurta yok. Daha da kötüsü kız bana hiç yüz vermiyor. Beter ol. Müstahaksın sen. Ulan şimdiye kadar kaç kızın kanına girdin? Herhalde onların ahı tuttu. Bırak dalga geçmeyi be Ekrem. Bu sefer çok ciddiyim. Başkomiser sırıtmaya devam etti. Şimdi anlıyorum, kıza kendini kanıtlamaya çalışıyorsun, değil mi? Ersel düşünceli bir şekilde omuzlarını silkti. Palavra sıktığımı sanıyor. Beni biraz da ukala buluyor. Gerçi bunları yüzüme karşı söylemedi ama öyle düşündüğümü sanıyorum. Ekrem birden ciddileşti. İyi de senin gerçekten başarılı bir gazeteci olduğunu bilmiyor mu? Bunu öğrenmesi o kadar kolay ki gazetede kime sorsa gereken ranseymanı alabilirdi. Orası öyle ama her neyse sen şimdi boş ver bunu. Bana bilgi aktar. Bu esrarengiz katil hakkında ne biliyorsunuz? Şimdiye kadar ne gibi ipuçları ele geçirdiniz? Dur bakalım, ağır ol biraz. Bu işe burnunu sokma. Nedenmiş o? Ekrem'in suratı asıldı. Bu bildiğin cinayetlerden değil. Bir manyakla karşı karşıyayız. Bunu tahmin etmek için uzman olmaya gerek yok zaten. O kadarını herkes biliyor. Yine de sen bu işten uzak dur, karışma. Niye yahu? Bana geçerli bir sebep söyle. Ekrem yüzünü buruşturdu. Bu iş her gün biraz daha çıkmaza giriyor. Sinirlerim çok gergin, üstüme varma. Bu defa senden ne yardım istiyorum ne de akıl. Ersel garip garip arkadaşına baktı. Nen var senin yahu? Seni hiç böyle bitkin ve gergin görmemiştim. Yukarıdakilerden zılgıt mı yiyorsun? Bir de o var tabii. Herkes beni sıkıştırıyor. Buna alışık olman lazım. Kimi sıkıştırsınlar yani? Ne bozuluyorsun? Mesele bildiğin gibi değil. Konuşturma beni. Hadi uzatma da anlat, ne biliyorsun? Söz veriyorum, olayı aydınlatıncaya kadar duyduklarım hakkında gazetemde tek satır yazmayacağım. Ekrem kuşkuyla arkadaşını süzdü. Doğru mu söylüyorsun? Söz veriyorum dedik ya. Hiç iyi niyeti kötü niyete kullandığımı gördün mü? Başkomiser hala müteredditti. Bir süre ıkınıp sıkındı. Bütün basın seri cinayetler işleyen bir sapıktan bahsediyor değil mi? Evet. Oysa ortada en azından iki katil var. Daha doğrusu iki hasta adam var. Ersel gözlerini kısıp arkadaşını süzdü. Nasıl yani, cinayetleri iki kişi birlikte mi işliyorlar? Hayır, onu demek istemiyorum. Ne anlatmaya çalışıyorsun dostum? İki farklı katilden kastın nedir? Şöyle açıklayayım. Doğancılar'da öldürülen öğrenci ile Kartal'daki marangozun katili iki ayrı kişi tarafından yapılmış. Bundan eminim. Nasıl? Çok basit. O iki cinayette olay yerinde katile ait bir yığın parmak izleri bulduk. Birbirlerini tutmuyorlar. Ersel irkildi. Ya İhsaniye'deki yaşlı kadın vakasında? Onda hiç parmak izi yoktu. Katil belli ki eldiven kullanmış ya da arkasından bıraktığı izleri başarıyla silip temizlemiş. Vay be diye homurdandı Ersel. Senin bu iddian garip bir varsayımı da ortaya çıkarıyor. Yani o cinayeti de başka birisinin işlediğini. Mantıksal olarak bunu düşünmek mümkün. İfadene göre üçüncü bir kişi daha olabilir. Haklısın, olabilir. Tek tespitim farklı parmak izleri mi? Başka deliller bulamadınız mı? Üzgünüm ama kayda değer bir şey bulamadık. Hadi Ekrem, bana kaçamak cevaplar verme. Ne demek kayda değer bir şey bulamadık? Ne buldunuz peki? Ekrem bezgin bir şekilde garsonun önünde bıraktığı yemek tabağına baktı. Sonra çatal ve bıçağıyla şnitzelden ufak bir lokma keserken ançuezle limon dilimini tabağın kenarına itti. Kısık sesle devam etti sonra. Katiller birinde ellerini kullanıp maktulleri boğmuşlar, birinde dişleriyle boğazını parçalamışlar ama her seferinde kedileri farklı cins aletlerle kesip doğramışlar. Bunu biliyoruz. Ayrıca evlerde boğuşma sırasında kalmış bazı kumaş liflerini rastladık. Onlara ait olduğundan emin değiliz ama şimdilik kriminal laboratuvarlarımızda inceletiyoruz. Belki bir sonuç çıkar. Hepsi bu kadar mı? Hemen hemen. Ersel pis pis arkadaşına baktı. Hala benden bir şeyler saklıyormuşsun gibi bir his var içimde. Her şeyi anlattım işte. Bir psikologla görüştün mü? Görüştüm tabii. İpe sapa gelmez şeyler söylüyorlar. Bir takım anlamsız tıbbi kelimelerle dolu zırvalar. Ben pratik bir adamım. İşimde hep somut şeyler isterim. Tarifler, ihtimaller beni tatmin etmez. Ersel bir süre sesini çıkarmadı. Sonra birasından bir yudum alarak mırıldandı. Şu farklı parmak izlerini nasıl yorumluyorsun? Aynı ay içinde kedi düşmanı iki sapığın ortaya çıkması çok garip değil mi? Haklısın, çok garip. Ama bir düşüncen olmalı. Bilmiyorum, belki ilk olaydan etkilenen gerçek bir manyak daha vardır. Psikoloğun ifadesine göre böyle bir olay o ana kadar içlerinde sakladıkları bazı ihtimal itilimleri tetiklemeye yeterliymiş. Yani o olaydan sonra harekete geçerlermiş. Belki ilmen geçerli bir nedendir. Benim aklım ermez. Sen ne düşünüyorsun? Ersel birasından bir yudum daha alırken şimdilik hiçbir şey diye mırıldandı. Genç gazetecinin aklı bir hayli karışmıştı. Ayırım sonu sayfa 90.